Davud'un hayatı 3. vaaz. Davud ile Yonatan. 1. Samuel 18. bölüm ayet 1'den 4'e kadar.
Sevinirim, sevinirim, Davud gibi coşarım.
Evet, kızlar bize ne kadar güzel ilahi söylediler. İnsan dış görünüşe bakar, Rab ise yüreğe bakar. Ama kim hatırlıyor? Bu nerede yazıyor? Hangi durumda söylendi bu? Evet, tam bizim konuştuğumuz temalarda, tam bizim yani vaaz ettiğimiz seriyada bunun başında, değil mi? Şimdi biz biliyorsunuz Davud'un hayatına bakıyoruz. Ve iki hafta önce gördük nasıl Davud meselildi. Yani kral olarak seçildi. Ve Davud nasıl bir kişiydi? Önemsiz, delikanlı, fukara bir ailenin en küçük çocuğuydu. Tamam mı? Ve Rab onun dış tarafına bakmadı. Önemsiz olduğuna, güçsüz ve zayıf olduğuna bakmadı. Ama onun yüreğine baktı. Orada dedik bir potansiyel gördü. Yani olacak şeyleri gördü. Bakmadı nedir ama ne olacak? İman budur. Rab imanla baktı ve imanla Davud'u seçti. Bu seçilme, bu meshedilme oldu. Tabii ki saklı bir durumda, değil mi? Sadece Davud'un hanesi bunu biliyordu. Ve o zamandaki kral Saul zaten büyük öfkeyle ve kıskançlıkla bilirdi ki Rab onu reddetti. Bilirdi ki Rab artık onu istemiyor, kral olsun. Ve şimdi büyük kıskançlıkla sağa sola bakıyor, aman kimse benim krallığımı çalmasın. Sadece o çevrede biliniyordu. Ondan sonra geçen hafta baktık nasıl Rab olayları öyle diziyor. Hani gizlide yapılmış olan bu seçilme, bu meshedilme olayı yavaş yavaş gerçekleşiyor. Çünkü geçen hafta baktık nasıl Davud en birinci Kral Saul'un sarayına giriyor. Hatırlıyorsunuz. Kral Saul'un üzerine kötü ruhlar gelmeye başladı. Ve o kendinden geçerdi. Yani bu durumdayken kral vazifesini yapamaz oldu. Ve halk yani perişan bir durumdaydı ve şaşbaş kaldı, ne yapacağız diye. Ve en sonunda buldular bir metot. Hani bir kişi diyor müzik çaldığı zaman bu ruhlar yatışıyor. Ve en sonunda buldular kim? Tam bu Davud'u. Davud'u buldular ve Davud böyle bir metot buldu, bir yol buldu. Kralın sarayına girsin. Ve Kral Saul'un silahtarı oldu. Yani silah taşıyıcısı oldu. Ve hemen arkadan görüyoruz. Değil sadece saraydakiler onu tanımaya başladı. Ama bütün halk. Ve nasıl? Davud'un agaları savaştayken Filistinlerle büyük bir savaş oldu. Ve bu savaş yani tabii ki yüzlerce sene sürdü. Ve şimdi İsrail halkı biraz güç toplamaya başladı, Filistinleri yenmeye başladı. Ama tam bu durumda çıkıyor onların karşısında Goliat adında bir adam. Bir dev, bir velikan. 3 metre yakın bir boyu var idi. Yani kimse onu yenemezdi. Ve o meydan okurdu. Kim onunla dövüşsün, kim onu yensin. Ve böylelikle uğraşırdılar Allah'ın kaderini sanki anlamaya. Evet, ve biz biliyoruz nasıl oldu. Davud onu nasıl yendi, onu geçen hafta gördük. Davud onu 5 tane küçük çakılla yendi. En olmayacak silahlardan, değil mi? Bu kadar büyük bir yengi olayın arkasından eminim değil sadece Davud'un hanesi, değil sadece saraydaki adamlar ama bütün halk Davud hakkında öğrenmeye başladı. Davud şimdi çok popüler oldu, çok tanınmış bir kişi oldu. Bütün herkes Davud'u konuşuyor. Yavaş yavaş görüyoruz nasıl Rab kendi planını yerine getiriyor. Ama görüyoruz bu uzun bir savaşın başlangıcıdır. Kral Saul kolay kolay pes etmek istemiyor. İstemiyor vazgeçsin krallığından. İstemiyor kabul etsin hani Rab onu artık reddetti. Ve böylelikle Kral Saul ile Davud'un arasında uzun bir savaş başlıyor. Uzun bir çekişme başlıyor. Tamam mı? Saul gittikçe zayıflıyor. Saul'un hanesi gittikçe güç kaybediyor. Ve Davud ve onun hanesi gittikçe yükseliyor. Ve en sonunda o kral oluyor. Evet. Saul'un etrafındakiler hepsi Davud'dan yana oluyorlar. Ve bunu görüyoruz bugün 1. Samuel 18. bölümde okuyacağız. Bugün ve gelecek hafta. Göreceğiz ki Saul'un etrafındakiler hepsi Davut tutuyorlar. Davut'tan yana oluyorlar. Ona yardım ediyorlar. En birinci ve bugün bakacağımız Kral Saul'un kendi oğlu Yonatan. Yonatan adında bir oğlu vardı. Bir sürü tabii ki oğulları vardı. Ve birisinin adı Yonatan. O gene Davut'tan yana oluyor. Davut'u tutuyor. Davut'u destekliyor. Kendi babasına karşı. Sonra bütün halk Davut'tan yana oluyor. Sonra görüyoruz kralın askerleri, yani kendi askerleri onun tarafına geçiyor. Ve en sonunda kendi kızı bile. Bunu haftaya göreceğiz. Bugün okuyacağımız parça 1. Samuel kitabından ayet 18'den 1'den 4'e kadar. Ve orada görüyoruz bir arkadaşlık, bir dostluk daha doğrusu. Değil mi? Türkçe'de arkadaşlık var, ahbaplık var, bir de dostluk var. Hangisi en kuvvetli? Hangi söz en yakın bir beraberlik gösteriyor? Tabii ki dostluk. Ahbaplarımız çok mahalle değil mi? Senin ahbapların var mı? Kimin yok? Ha, arkadaşların da var mı? Elbette. İş yerinden tut, bilmem ne, en uzak işte akrabalarına kadar arkadaşlarımız çok diyoruz. Ya dost var mı? Gerçekten güvenebildiğin bir dost var mı? Hayır, senin cinsine olmasın. Böyle normal böyle kan bağlantıları olmasın. Ama senin gönlünün yattığı böyle bütün her bir temada güvenebildiğin bir kişi var mı? Çok zor değil mi? Mahallede bunu çok seyrek görüyoruz. Çok seyrek görüyoruz. Herkes bir parça kadar arkadaştır başka kişilerden ama tam olarak güvenebiliyor musun? Tam olarak kendi hayatına ona teslim edeceğini, tam olarak diyeceksin ki madem bu adam böyle dedi ki ben garantim. Var mı böyle bir beraberlik aramızda? Var mı böyle bir ilişki aramızda? Mahallede çok seyrek. Bulgaristan'da çok seyrek gördüm bunu. Ve onun için bugün okuyacağımız parça bize yani derinden konuşsun. Biz de böyle olalım diye. Okuyorum 1. Samuel kitabından 18. bölüm ayet 1'den 4'e kadar. Saul'la Davud'un konuşması sona erdiğinde Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davud'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi. O günden sonra Saul Davud'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi. Yonatan Davud'a beslediği derin sevgiden ötürü onunla bir dostluk antlaşması yaptı. Üzerinin kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davud'a verdi. Artık görüyoruz Davud'un bir habercisi var. Davud'un artık bir adamı var Kral Saul'un hanesinden. Kral Saul ne düşünüyorsa, ne planlarsa yani bütün ondan haberleri olacak ve artık Davud'a yetiştirecek. Ve böylelikle Davud artık yükselmeye başlıyor ve bir adım daha atmış oluyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. Nereden nereye diyeceksin? Bu da kralın oğlu var, Yonatan. Bir prens. Güçlü bir kişi, önemli, büyük bir kişi. Ve öbür tarafta Davut adında köylü, tamamı güçsüz ve genç, önemsiz bir kişi. Ve onlar şimdi birlikte yaşıyorlar sarayda. Ve Yonatan dedi ki, Davut gel, benim yanımda kal. Ben görüyorum artık sen bambaşka bir kişisin. Bir daha babanın yanına dönme. Sen artık sarayda yaşayacaksın. Ve diyor ki, o günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu. Ve babasının evine dönmesine izin vermedi. Demek Yonatan öyle yaptı, babasına konuştu. Dedi ki, sen bu çocuğu tanıyorsun. O senin silahtaşın, silahtarın. Ve aynı zamanda o demek güzel lir çalırdı. Senin kötü ruhların geldiği zaman seni yatıştırırdı. Ve görüyorsunuz ne kadar büyük popüler adam oldu. Ve artık bu bizim yanımızda yaşasın. Ama güzel bir şey yapıyor. Diyor ki, onun yüreği, Yonatan'ın yüreği diyor, Davud'a bağlandı. Ve ben bu sözü çok seviyorum. Değil sadece bir ahbaplık, değil sadece bir merhaba nasılsın falan, değil sadece bir beraber içmek yemek. Onun yüreği diyor bağlandı. Ve onu bugün araştırmak istiyoruz, tamam mı? Ve öyledikleri yazıyor, bir dostluk antlaşması yaptı. Buna ne demek? Daha detaylı bugün bakacağız. Birincisi, Yonatan bunu nasıl yapabildi? Yonatan bilirdi ki babası Saul Davut'tan razı değil. Kıskanırdı. Ve gene de ona da arkadaş, dost oldu. Çok yakın bir ilişki oldu onların arasında. Aslında ikisi de lazım düşman olsunlar. Yonatan Saul'un babası olduğu için ne olacak? Lazım babasının tarafını tutsun, öyle değil mi? Ama babasının tarafını tutmadı. Dedi ki ben Davut'la arkadaşlık kuracağım. O benim asıl hanım. Demek ki birinci olarak görüyoruz. Yonatan burada ruhsal bağlantıları kan bağlantılarından daha önemli sayıyorlar. Bir daha söylüyorum. Ruhsal bağlantıları kan bağlantılarından daha önemli sayıyorlar. Şaşılacak bir şey. Çok büyük bir şaşılacak bir şey. Mahallede böyle bir şey görmüyoruz değil mi? Cinsimiz en büyük. Ondan büyüğü yok. O Allah'tan bile büyük. Her yerde bunu görüyorum. Ben iman etmek istiyorum ama işte benim kocam vermiyor. Ya da işte benim yok dayım vermiyor bilmem ne. En uzak bir akraba olsun bizi karışıyor. Ve diyor ki hayır böyle yapma. Ve kişilere de razı. Niçin? Aynı cinsleriz. Bizim cins. Kan bağlantıları mahallede o kadar kuvvetli. Bunun hatırına her şeyi unutmaya hazırız. Ama kutsal kitap bizi başka bir sıra gösteriyor. Hayır. Kan bağlantıları değil, ruhsal bağlantılar daha önemli olsun. İsa Mesih aynı prensibi, aynı düşünce, yani öyle sözlerle konuşuyor ki saç baş kalıyorum. Okuyorum Matta İncili'nden, 13. bölüm, 46'dan 50'ye kadar. İsa diyor, daha kalabalıklara konuşurken, işte onun anası ve kardeşleri dışarıda durdular ve istediler onunla konuşsunlar. Birisi İsa'ya dedi, bak senin anan ve kardeşlerin dışarıda durup seninle konuşmak istiyorlar. Durumu biraz düşünelim. İsa her gittiği yerde kalabalıklar vardı. Her gittiği yerde hani İsa filmi gibi değil. Binlerce, yüzlerce, binlerce kişi etrafındaydı. Tamam mı? Ve her durumda İsa Mesih vaaz verirken hani büyük kalabalıklar var. Ve şimdi İsa bir evde ders veriyor. Ve dışarıda anası ve kardeşleri gelmiş. Aynısını düşünün mahallede. Ne olacak? Şşt, yol açın. Hadi anacığım gel buraya. Tamam mı? Sarılacak, öpecek. Benim anam görüyor musunuz? Tanıtılacak kendi anasını herkese, el aleme. Ve anası da gurur duyacak. Benim oğlum. Öyle değil mi? Biz olsak böyle yapacağız. Ve şimdi bakalım İsa nasıl yaptı? Ama İsa bunu söyleyen adama şöyle cevap verdi. Kim benim anam? Kim benim kardeşlerim? Ya nasıl bir laf? Nasıl bir laf bu? Ve sonra diyor. Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi ki, te anam, te kardeşlerim. Çünkü her kim gökte olan babamın istediğini yerine getirirse, o benim kardeşim, o benim kız kardeşim, o benim anam. Şaş baş kalıyor. Yani böyle bir laf beklemez, yakıştıramıyorum daha doğrusu İsa'ya. Olabilir mi böyle bir şey yapasın? Senin anan gelmiş, senin yanına, istiyor seni görsün. Sen de ona saygı göstermiyorsun. Diyorsun bırak kırda kalsın. Öyle bir şey olur mu? Yani bizim mahalle kültürümüzü, mahalle adetlerimizi çok ters düşüyor değil mi? Ama sanmayın ki hani dersin mesela onlar başka halk. Öyle değil. Yahudilerin arasındaki bağlantılar daha da hızlı, daha da sıkı ne kadar bizim mahalleden bile. Ama İsa gene dedi ki hayır. Kim Allah'ın istediğini yerine getirirse o benim anam, o benim babam, o benim kardeşim, o benim kız kardeşim. Yani benim cinsim bunlardır. Bir laf söylüyor ki, benim cinsim sizsiniz. Siz madem geldiniz beni seslemeye ve bunu yaparsınız, hani ruhsal temalara önem veriyorsunuz, benim cinsim sizsiniz. Evet, sen bunu bugün mahallede yapmaya kalkarsan, herkes sana mana bulacak değil mi? İsa bu aynı lafları bugün mahallede yaparsa, hani kişiler çok ters tepecek. Ve aynısı oldu o zaman. Herkes mana buldu. Nasıl yapabilirsin bunu anana? İsa çok sert davrandı kendi anasına. Çünkü bilirdi ki bu mesele toplantıda çok büyük problem olacak. Ve aynısını görüyoruz bugün. Bugün İsa Mesih'in anası Meryem Ana öyle yücelttiriyorlar ki İsa'dan daha büyük yapıyorlar. Tamam mı? İstanbul'da yaşadığımızda o da en büyük ana cadde, Glavna'da, İstiklal Caddesi'nde o da büyük bir Katolik kilisesi var. Tamam mı? San Antoine Kilisesi diyorlar. Şimdi Türkiye'de çok az Hristiyan ve çok az Katolik yaşıyor. Ama her gün o kilise dolu. Niçin? Müslüman kadınlar gidiyor oraya. Değil şimdi mesela istiyorlar İsa'ya iman etsinler. Değil istiyorlar Hristiyan olsunlar. Hayır. Niçin? Meryem Ana'ya dua etmeye gidiyorlar. Çünkü İsa Mesih'ten daha büyük olmaya başladı. İsa Mesih'i daha büyük tutuyor. İçeride bakarsan o kilisenin içinde ve her Katolik kilisesinde kocaman Meryem Ana heykelleri var ve kucağında küçücük bir İsa. Ve onların öğretişi de aşağı yukarı aynı. Küçücük bir İsa ama koskocaman Meryem Ana. O sanki daha büyük. Evet, hatta diyorlar ki Allah'ın anası. Böyle laflar kullanıyorlar Meryem Ana için. İsa bunu bildiği için daha baştan diyor ki hayır, ben Allah'ın oğluyum. Ama bu ana değil Allah'ın anası olsun. Mümkün değil böyle bir şey. Bu korkunç bir şey, korkunç bir düşünce. Meryem'in durumunu sanki normal bir imanlı gibi göstermek istiyor. Ve görüyoruz apostolların işlerinde birinci bölümde, Pentekost gününde ne vakit İsa Mesih'in dirilişinden sonra öğrenciler bir araya geldiler. Meryem, İsa Mesih'in anası sadece bütün öğrencilerle birlikte orada dua ederdi. Kimse ona bir saygı göstermedi. Kimse demedi, ha sen İsa'nın anasısın falan. Hayır. Hepimiz kardeşiz. Ve İsa Mesih şöyle diyor. Benim cinsim bunlardır. Peki, sen şimdi kendine bak. Dediğimiz gibi mahallede cins bağlantıları çok hızlı. Peki, toplantıdakiler sana kendi cinsin, kökün, akrabanın kadar yakın mı? Asıl tema burada şimdi budur. Davut ve Yonatan'a dönüyoruz. Ve burada görüyoruz ki Yonatan Davud'u öyle sevdi ve bakmadı kendi cinsinden olan, kendi babasına karşı bile gitti. Ve bakmadı kendi babası ne istiyor. Ama baktı, Davud'la arkadaşlık yapmak daha önemli. Çünkü anladı ki bu Rab'bin seçtiği kişidir. Evet, toplantıdaki ilişkilerimiz şimdi iki türlüdür. Biraz bu temayı şimdi araştıralım. Toplantıdaki ilişkilerimiz iki türlüdür. Mecbur ve mecbur değil. Ne demek istiyorum? Ya da automatično ve rüşno. İki türlü ilişkilerimiz var. İki türlü bağlantılarımız var. Ne demek istiyorum? Otomatik olarak ilişkilerimiz var. Otomatik olarak anlıyoruz biz kardeşiz. Aynı babadanız. Kim Allah'a baba diye bağırırsa, kim gerçekten Allah'ın evladı olduysa, tamam mı? Bu kişiler otomatik kardeş oluyor. Sen bunu seçemiyorsun. Sen burada kimseye seçemiyorsun. Kardeşlerimizi seçemiyoruz. Tamam mı? Rab bizi bir araya getirdi ve biz buradayız. Kardeşiz, kız kardeşiz. Bu otomatik oluyor. Nasıl sen kendi kardeşini seçemiyorsun, anandan doğmuş olan kardeşini, kız kardeşini? Seçemiyorsun. Mecbursun onunla idare etmeye. Tamam mı? Ama biz de ruhsal konularda aynı bunun gibi sanki otomatik olarak kardeş oluyoruz. Ve ayrıca bir başka derece var. Ona diyoruz rüşno, sanki automatrüşno değil. Şimdi kardeş olduktan sonra öyle davran ki zaten kardeşlerin olan kişilere tek tek kazan. Tek tek arkadaş ve dost derecesine getir. Ne demek istiyorum? Hepimiz kardeş diyoruz birbirimize. Bir aileyiz diyoruz. Ama bunu gerçekten yaşattırıyor muyuz? Gerçekten bizim aramızda öyle bağlantılar var mı? Davut ve Yonatan bize bu dersi veriyor bugün. Yonatan Davud'u seçti ve dedi ki bu benim ailem ve babam değil. Ne kadar büyük bir söz, tamam mı? Ve bunu demek istiyorum. Biz de bu adımı yapalım. Biz biliyoruz, yani Rab tarafından seçilmiş kişileriz. Biliyoruz biz bir hane içine koyulduk. Biliyoruz yani hepimiz kardeş kız kardeşiz ama arkadaş mıyız? Büyük bir adım var. Kardeşlikten arkadaşlığa çok büyük bir adım var. Tamam mı? Sonra kardeşlerin arasındaki ilişkiler bir antlaşmaya dayanıyorlar. Çünkü bu da ne yazıyor? Yonatan, Davud'a beslediği derin sevgiden ötürü onunla bir dostluk antlaşması yaptı. İkinci tema bu. Birincisi dedi ki, o kendi babasına karşı gitti, ruhsal ilişkileri daha üstün tuttu. İkincisi, bir antlaşma yaptı. Niye buna gerek var? Senin ahbaplarını düşün. Var mı böyle bir dost saydığın bir kişi? Nasıl onunla dost oldun? Başlıyorsun mesela oturmaya ya da birlikte işliyorsun. Daha fazla vakit geçiriyorsun. Sonra bakıyorsun, aa bu adam benim gönlüme yakın. Tamam mı? Başlıyorsun belki içmeye, oturmaya ya da gezmeye bilmem ne. Ondan sonra, aa bu arkadaş olduk, dost olduk. Davut ve Yonatan arasında öyle olmadı. Yonatan bundan sonra bir antlaşma yapıyor. Yani bu söz bize çok yabancı geliyor ve bu adet bize çok yabancı geliyor değil mi? Ne gerek var? Arkadaşsınız, arkadaşsınız, bitti. Hayır. Davut diyor, şimdi bir antlaşma yapalım, bir dogover yapalım. Bu arkadaşlığın arasında ilişkiler bir antlaşmaya dayanıyorlar. Değil gelip geçici duygulara. Çünkü mahallede nasıl? Bugün arkadaşsın, yarın düşmansın. Değil mi? Ve o olmasın diye Yonatan bir antlaşma yaptı. Rab İsa bizimle aynısını yaptı. Bir antlaşma yaptı. Ve mahsustan bu düşünce biraz daha derin bakmak istiyoruz. Bu antlaşma yaptı Rab İsa bizimle. En çok bunu görüyoruz Rab'in sofrasında. Az önce yaptığımız gibi. İşte bu Rab'in sofrası bize bir örnektir. Bir antlaşma yaptı. Değil mi? İsa dedi ki bu şarap nedir? Antlaşma kanıdır. Rab'in sofrasını niçin yapıyoruz? Biraz bunun üzerine düşünelim ve duralım. Birincisi onu anmak için. Rab'in sofrasını yapıyoruz. Onu, İsa'yı anmak için. İsa'nın neresini? İsa'nın nesini anlamak için? Onun ölümünü. Onun için şarap kullanılıyor. Onun için kırmızı şarap değil beyaz şarap kullanıyoruz. Niçin? Onun kanını göstermek için, değil mi? Mesela olmuyor üzüm ama kırmızı olsun, kan olsun. O bizi hatırlattırıyor. İnancımız kanlıdır. Kansız olmadı. İsa Mesih'e inanmak acı demektir. İsa Mesih'in acılarını hatırlıyoruz. Bu böyle olmazsa bizim inancımız olacak çok çabuk böyle sanki sadece güzelliğe dayanan, hoş şeyleri konuşan, sanki böyle bir bereket inancı. Bereket, bereket, bereket istiyoruz ve unutuyoruz İsa Mesih'in acılarını. İkincisi, Rab'in sofrasını yapıyoruz. Onun ölümünü diyor, ilan ediyorsunuz o gelene kadar. Yani imansızlar buna baktığımız zaman diyor ki siz deli misiniz? Siz mesela yamyam mı oldunuz burada? Kanibal mı oldunuz? Ekmek, et sayıyorsunuz ve şarabı, kan sayıyorsunuz. Ve insanın kanını içiyorsunuz. Ve böylelikle fırsat oluyor imansızlara İsa Mesih'in ölümünü açıklayalım. Üçüncü olarak Rab'in sofrasını tutuyoruz. Tekrar ve tekrar günahlı olduğumuzu hatırlayalım. Değil mi? Vaftiz oluyor bir kere ama Rab'in sofrası oluyor sık sık. İsa Mesih bu iki tane adet verdi. Fazla yok. Başka adet istemiyorum. Başka seremoni istemiyorum diyor toplantıda. Sadece bu iki şey. Vaftiz ve Rab'in sofrası. Evet. Ve İsa Mesih dedi ki kendi öğrencilerin ayaklarını yıkarken kim yıkanmışsa o lazım sadece ayaklarını yıkasın ve gene bütün temiz olacak. Ne? Sanki hamama gittin, yıkandın, bütün hafta temizsin sanki. Sadece her gün ayaklarını yıkıyorsun akşam yatmadan önce. İsa Mesih burada bir benzetme yapıyor. Vaftiz ve Rab'in sofrası. Vaftiz oluyor bir kere ama Rab'in sofrası oluyor sık sık. Ve böylelikle tekrar ve tekrar günahlı olduğumuzu hatırlayalım. Ya bu İsa Mesih ölmedi sadece bir kere. Hani bir kere bunu anayım diye. Hayır. Bu İsa Mesih öldü. Tekrar ve tekrar anlayayım ben günahlıyım diye. Dördüncü bir şey. Niçin Rab'in sofrasını yapıyoruz? Bir beden olduğumuzu hatırlıyoruz. Ve asıl şimdi tema budur. Biz Rab'in sofrasını yaparken olmuyor sadece her kişi tek tek İsa'yı ansın. Bunun için gerek yok bir toplantıya gelesin. Bunu evde de yaparsın. Tamam mı? Biz Rab'in sofrasını yapıyoruz bir amaçla birlikte olsun. Niçin? Kim Rab'in sofrasını yerse o değil sadece İsa ile ama öbür kardeşlerle bir antlaşma yapıyor. Davut ve Yonatan yaptığı gibi. Tamam mı? Rab'in sofrası yaptığımız zaman bir antlaşma yapıyoruz. Olamaz kardeşler ekmek ve şarabı paylaşsınlar ama sonra dalgınlık sürsünler. Olamaz ekmek ve şarabı paylaşsınlar ve sonra yani affetmemezlik olsun. 1. Korintliler 10 ayet 5 okuyorum. Nasıl ekmek birdir? Biz kalabalıkız ama gene de biriz. Çünkü hepimiz aynı ekmeği paylaşıyoruz. Ne logika var burada? Madem bir ekmek deniyoruz, bu ekmeği almakla sağımızda ve solumuzda oturan kişiyle bir antlaşma yapıyoruz. Biz dostuz. Biz arkadaşız. Ve bu arkadaşlarımızı hiçbir şey bozamaz. İsa Mesih'in zamanında Yahudilerin kültüründe, Yahudilerin adetlerine göre yemek yemek kutsal bir şeydir. Ekmek yemek kutsal bir şeydir. Bizim aramızda pek bir şey yok değil mi? Evde anası yapıyor bir tencere manca, bir tencere fasulye yapıyor. Ondan sonra kim isterse yesin. Daha fazla öyle değil mi? Kim ne zaman eve geliyor, döküyor kendine bir çanak, yemek bu. Çok seyrek birlikte oturuluyor. Çok seyrek yani kutlanılıyor. Ama Yahudilerin arasında ve Araplarla o hani sıcak yerde yaşayan halkların arasında yemek her zaman kutsal bir şey. Tamam mı? İsa Mesih ölümden önce şöyle bir laf yaptı. Mesela oldu, dedi ki, hani Yahuda beni ele verecek. Ve şöyle diyor. İsa cevap verip dedi ki, eline benimle birlikte tencereye bandıran adam, işte o beni ele verecek. Ya nasıl bir şey? Niçin bu ayet yazıyor? Onun önemi ne? Sanki çok önemsiz bir detay. İsa Mesih istemedi göstersin tadı bir kişi. Hayır. Onlar hepsi bir çanaktan yediler. Ve dediler ki, İsa dedi ki, bir kişi beni ele verecek. Niçin bu önemli? Çünkü onların anlayışına göre, sen bir adamla birlikte yemek yedin mi, olamaz sen ona karşı kötü bir şey yapasın. Olamaz sen ona karşı kötü bir laf yapasın bile. Onun için İsa diyor ki, bakın ne kadar korkunç bir şey. Biz burada yemek yiyoruz birlikte ve aynı kişi beni ele verecek. Tamam mı? Hatırlıyorum, Türkiye'de yaşadığımızda öyle bir firmada çalıştım. Yabancı bir Kanadalı var idi. Ve iki tane Türk ortak. Ama çabuk anladım ki bu Türk ortaklar adamı aldattırdılar. Soyadılar onu. Bütün büyük büyük sumalar soyadılar. Ve ben şimdi tercüman olarak bu firma geliyorum. Ve tabii ki bakıyorum dürüst bir şey olsun orada. Ve bu bütün bu yani sahtekarlığı anladım. Ondan sonra bu iki Türk otağından biri beni tanıdı. Sen böyle böyle duymuşsun. Hatırlıyor musun diyor. Biz 10 sene önce tamamen birlikte yemek yedik. Tamam ne olacak? Nasıl olabilir şimdi sen bu Kanada'nın tarafını tutuyorsun? Logika bu. Yani ben yapacağım bütün şmeceliğimi, ben yapacağım aldatıcılığımı, ben yapacağım sahtekarlığımı, sen mecbursun benim tarafımı
tutasan.
Çünkü 10 sene önce beraber yemek yedik. Logika bu. Tamam. Ve aynı bunun gibi İsa Mesih diyor, bakın biz burada birlikte ekmek yiyoruz ve bir kişi beni ele verecek. Rabbi sofrasına yaptığımız zaman biz aynı logikayı kullanıyoruz. Aynı antlaşmayı yapıyoruz. Olamaz. Kardeşler Rabbin sofrasını paylaşsınlar ve öbür türlü hiçbir kontakları olmasın. Bu iki yüzlülük oluyor. Olamaz. Rabbin sofrası yenilsin. Tamam mı? Ondan sonra biz birbirimize bakmayacağız. Arkadaşlık sürdürmeyeceğiz. Soğuk duruyoruz. Birbirimize uzak duruyoruz. Bulgaristan'da birçok toplantılarda çok sorular var. Rabbin sofrası nasıl olsun? Kim verecek? Kim alacak? Ekmek mi olsun? Mayasız mı? Mayalı bilmem ne? Bir sürü böyle boş boş sorular var. Ama ben bütün bunlara karşı gidiyorum ve diyorum ki, bakın Rabbin sofrasının anlamı nedir? Siz burada büyük güzel bir seremoni yapıyorsunuz ama anlam kayboluyor. Çünkü sadece kuru bir ekmek ve şarap dağıtılıyor ve ondan sonra bir şey yok. Hayır. Davut ve Yonatan aralarında bir antlaşma yaptılar. Onların kardeşliği, onların arkadaşlığı dayanmadı gelip geçici duygulara. Hani bugün çok yakın hissediyorum kendimi. Yani bugün boş ver. Öyle değil. Bir antlaşma yaptılar. Hayatın sonuna kadar biz beraberiz. Tamam mı? İsa Mesih kendisi, üçüncü taşka, İsa Mesih kendisi bir örnek bıraktı. O hem kardeştir, hem dosttur. Tamam mı? Okuyorum Yuhanna 15. bölüm. Ayet 13'ten 15'e kadar. Bir kişi kendi dostları için canını versin. İşte bundan daha büyük bir sevgi kimsede yok. Sizi buyurduğum her şeyi yaparsanız o vakit benim dostlarım olursunuz. Ben size artık hizmetçi, kul demem. Çünkü hizmetçi bilmiyor ki efendisi neler yapıyor. Hayır, ben size dostlar dedim. Çünkü babamdan her ne işittiysem onu size bildirdim. Bakın İsa Mesih ne kadar büyük bir laf kullanıyor. Dostlar. Çoğu defa düşünüyoruz İsa bir çoban olarak koyunlarını kurtarmak için canını verdi. Bu çok doğru ama eksik. Ya da diyoruz biz eskiden şeytanın kölesiydik. İsa bizi yeniden satın alıp geri aldı. Doğru ama o da eksik. Demek biz sadece pasif koyunlar değildik. Aynı zamanda İsa bize dost saydı da öyle bizim için öldü. Bakın ne diyor? Bir adam diyor, kendi dostları için canını versin, işte bundan daha büyük bir sevgi yok. İsa niçin öldü? Seni arkadaş saydığı için. Davut ve Yonatan. Tamam mı? Davut ve Yonatan nasıl? Sen de İsa Mesih'le birlikte aynı durumdasın. Dediğimiz gibi, kiliselere ilişkiler hem otomatik hem karar vererek. Hem zaten kardeşiz, hem de günden güne dostluğumuzu beslemek lazım. Bu kendiliğinden olmuyor. Otomatik olarak kardeş oluyoruz ama dost olmak için bu otomatik olmuyor. Tamamen. Eskiden kendi toplumumuza bakarsak bu dostluğu daha iyi anlardık, değil mi? Daha büyük bir beraberlik var idi. Ama sonra ne oldu? Sonra uzaklaşıyoruz. Hepimizde eski arkadaşlar, eski dostlar vardı, değil mi? Öyle erkeklerde bir laf var, bir yatmamız ayrı. Öyle arkadaşlar var mı sizde? Evet, çoğu kişilerde var idi, değil mi? Bugün nerede onlar? Tabii daha yaşlılara konuşuyorum şimdi. Hatırlıyor musun? Nerede onlar şimdi? Ben düşünüyorum, mesela delikanlıyken, abiturient olduktan sonra o kadar sıkı ahbaplarımız var. Bukvalno bir yatmamız ayrı. Günde 20 saat geçiriyoruz. Şimdi bugün atlandı bile hatırlamıyorum. Ne oldu? Niçin bu arkadaşlık bozuldu? Aslında bozulma, uzaklaşmak oldu. Ve çünkü biz aramızda bir antlaşma yapmadık. Bugün arkadaşsın, yarın yoksun. Değil mi? Evet, uzaklaştık birbirimizden. Ve böylelikle anlıyoruz, dostluğumuza, dostluğunun ateşine her zaman taze odun koymak lazım. Dostluk böyle. Bir kardeş olmak için bir şey yapmıyorsun. Kardeş hep kardeş. 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra gene kardeşsin. Bu bozulmaz. Ama arkadaşlık öyle değil. Arkadaşlığı ayakta tutmak için lazım bir ateşi odun koyar gibi her zaman lazım. Yani uğraşasan, her zaman uğraşasan yakın olmaya. Evet. Üçüncüsü bu. İsa Mesih bile bize büyük bir örnek gösterdi. Dedi ki, ben bile sizi dost sayıyorum. Ben sizi arkadaş sayıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü kardeş sözü sanki daha ofisyal ve daha zayıf. Ama İsa bana arkadaşlık istiyor yapsın. Çok büyük bir şey. O kadar seviyor bizi. Peki, dördüncüsü, dost olmak nasıl? Dost olmak her zaman riske girmek demektir. Ne demek istiyorum? Bir daha okuyoruz. 1. Samuel 18. bölüm 4. ayet. Yonatan diyor, üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davud'a verdi. Yonatan bir askeriydi. Ve ne yaptı? Soyundu. Bütün silahlarını Davud'a verdi. Niçin? Davud'un silahları mı yoktu? Fukaralık mı var idi? Niçin bunu yaptı? Sanki soyundu, onun önünde çıplak ve savunmasız kaldı. Silahlarını ancak güvendiğin kişilere vereceksin, öyle değil mi? Senin elinde bir tabanca varsa, bunu vermeyeceğin bir kişi, yani bekliyorsun o sana karşı kullansın bunu. Ben sana tabancamı verirsem, demek ben sana güveniyorum. Ve Yonatan da bunu yapmakla bütün silahlarını Davud'a veriyor ve diyor ki, ben sana güveniyorum. Bu bir risk. Ve dostluk, arkadaşlık her zaman bir risk demektir. Değil mi? Ve biz de sanki aynı bunun gibi, gerçekten toplulukta kardeşlerle arkadaş olmak istedik mi? Yani daha yakın olmak istedik mi? Bu bir risktir. Ve birçok kardeşler burada istiyor biraz daha uzak kalın. Aman kimse benim evime gelmesin. Kimse benim işlerimi bilmesin. Böyle gideyim toplantıya. Böyle iyi. Sesleyeceğim Allah'ın sözünü. Ondan sonra kimse bana karışmaz. Birçok imanlı da böyle bir kafa var. Ama bak, İsa seninle arkadaş olduktan sonra biz nasıl arkadaş olmayacağız? Ve bu da Davud ve Yonatan'ın olayı bize büyük bir ders veriyor. O hazır idi bu adımı atsın ve bu riski girsin. Aynı bu biçimde toplulukta kardeş demekle ve aslında kardeş gibi yaşamakla bir riske giriyoruz. O kardeş güvenimizi kötü kullanırsa bizi yaralayacak. Öyle değil mi? Biz açılıyoruz, kendimizi gösteriyoruz, dostluk yapıyoruz, güveniyoruz bir kişiye. Bu bir risktir ama bu kişi kötü kullanırsa biz yanacağız. Mesela İncil'de açık açık yazıyor ki birbirinize günahlarınızı bildirin, anlatırın. Nerede? Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor bunu? Çünkü sonra ne oluyor? İncil'de kardeş demek bu demektir. Bu çok büyük bir risk. Ben deli miyim? Günahlarımı başkalarına anlattırayım. Bu gösteriyor, biz İncil'deki kardeş anlayışından ne kadar uzaklaştık. Daha ne kadar şeyler var öğrenelim ki İncil'in durumuna gelelim. İncil'in sırasını tutalım. Rab öyle bir yakınlık istiyor kardeşler, hiç korkusuz kendi günahlarını anlattırabilsinler. Ve sen anlattırıyorsun ve güveniyorsun ve biliyorsun bu kardeş senin anlattıklarını yaymayacak. Ya da sana karşı dönmeyecek, seni yargılamayacak ama sana isteyecek yardım etsin. Dost olmak her zaman riske girmektir. Ve sonra bakıyoruz nasıl dost oldular, nasıl arkadaş oldular. Yonatan ile Davut nasıl dost oldular? Ve bu da demek istiyorum kafa dengi. Ne demek bu? Türkiye'de bir laf var, kafa dengi. Bunu var mı düşündüğünüz? Kafa dengi ne demek? Sanki iki kişinin kafalarını bir kantara koyuyorsun, kantarlıyorsun ve ikisi tam olarak aynı çekiyorlar. İki kafa aynı. Demek ki ikisinin karakterlerinde çok büyük bir benzerlik ve uygunluk vardı. Hatta öyle bir kişi bir definisyon yaptı. Hani dostluk nedir? Arkadaşlık nedir? Bir yürek iki bedende. Öyle bir anlayış var. Bir yürek iki bedende. Tamam mı? Dostluk bu demektir. Ha. Jonathan ve Davut onun için dost oldular çünkü düşünceleri aynıydı. Kafa dengiydiler. Bütün temalarda aynı düşünürdüler. Niçin bunu söylüyorum? İkisi de benzer durumlarda aynısını yaptılar. Rabbe güvenerek küçücük bir kuvvetle düşmanını yendiler. Biz okuduk değil mi geçen hafta? Davut Goliat yenmeden önce ne laf yaptı? Ona karşı çıktı ve dedi ki bütün bu topluluk Rabbin kılıçla mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Davut anladı ki küçük bir güçle Rabbin gücüyle büyük güçleri yeneceğiz. Tamam mı? Ve Yonatan da aynı. Daha önce biz bunu okumadık. 14. bölüm ayet 6'da. Yonatan ve kendi silahları gene Filistinlere savaş yaparken yüzlerce kalabalık bir orduya karşı giriyorlar. İki kişi olarak. İki kişi olarak böyle yalnızca sızıyorlar yani onların lagerinin kampına. Ondan sonra geceleyin onları yeniyor. Ve daha önce şöyle bir laf oldu. Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkarına dedi ki gel şunu sünnetsizlerin ordugahına gidelim. Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta gerekse azlıkta Rab'in zaferi ulaştırmasına engel yoktur. Aynı düşünce. Davut anladı bu ruhsal hakikati ve Yonatan da aynısını anladı. Onun için arkadaş oldular. Ve ben umarım ki gerçekten biz bir kardeş olarak bu duruma geçelim. Sen gerçekten aynı düşünüyor musun sağında ve solundaki kardeş gibi? Sende ruhsal düşünce varsa, sende gerçekten ruhsal bir anlayış varsa, o zaman biz de senin gibi kafa dengi oluyoruz. Kafa dengi, aynı düşünceler var. Evet, kilisede dost olalım, değil sadece kardeş. Kimi kere bu kardeş lafını kullanıyoruz sanki bir bahane gibi, bir formula gibi. Yani daha önce ofisyal nasıl olsun, kardeş, bak ne söyleyeceğim sana. Aslında kardeş gibi hissetmiyorsun kendini ama bu lafı kullanıyorsun daha uzaklaşmak için. Tam tersi. Son olarak bu büyük ders bize bugün gördük. Bizim aramızda da istiyorum bu değişiklik olsun. Ben anlıyorum hani biz topluluk olarak bu adımı daha pek çok atmadık. Tamam mı? Daha çok kişi istiyor yalnız olsun. Daha çok kişi istiyor yani hani bana kimse dokunmasın. Ben ve İsa yeter bana bu kadar. Ve bu gittikçe daha zor olacak çünkü gerçekten hani iyi vaazları işitmek için artık bugün toplantılara gitmeye gerek yok. İnternette var bunlar. Ve güzel ilahileri işitmek için sen gelmeyeceksin bizim burada bozuk seslerimizi işitesin. Ama o kadar güzel ilahiler var radyoda, televizyoda, internette imanlı şeyler var. Gerek yok sanki toplantıya geliyorsun. Ve şeytanın sana böyle bir sesi var. Sana fısıldıyor. Sen burada iyisin sıkılma. Ben evde dua cihazımı yaparım. Bu bahaneden artık bıktım. Mahallede yüzlerce kişi var. Bu lafı işitiyorum onlardan. Ben evimde dua cihazımı yaparım. Ne demek bu? Açık açık diyorsun ben imanlıyım ama ben kimseyle dost arkadaş olmak istemiyorum. Bu korkunç bir durum. Hem sen aldanıyorsun. Sen aldanıyorsun çünkü en sonunda düşeceksin. En sonunda Rab'den ayrılacaksın. Çünkü yeterince kuvvet yok senin imanlı hayatında. Hem de düşün bakalım, sen başkalarına yardım edeceğine uzak duruyorsun. Okuyorum son olarak İbraniler 10. bölüm ayet 24-25. Şöyle diyor. Biz gene bakalım birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor. Amacımız nedir? Kardeş durumundan arkadaş dost durumuna ilerleyelim. Toplantıda sadece kardeş sözünü kullanmayalım ama Davut ile Yonatan gibi dost olup birbirimizi bağlanalım. Toplantılarımız olmasın bir lekçe ya da bir kino ya da bir konser. Ama toplantılarımızın amacı ne? Arkadaşlarımızla, ahbaplarımızla görüşmek. Senin arkadaşların var mı, ahbapların var mı? Kimse sana buyruk vermiyor. Git konuş arkadaşınla. Git vakit geçir arkadaşınla. Sen kendin fırsat arayacaksın. Kendin kalkıp, aman nerede şimdi? Hayır bugün görüşemedik. Nerede o adam? Öyle değil mi? Toplantıda da aynısı olsun. Toplantıda biz de öyle bir duruma gelelim. Neden? Bu ayet bize bir sebep veriyor. Çünkü görüyorsunuz o günden için açan geliyor. Hangi gün? Hangi gün mesele oluyor burada? Mesele oluyor tabii ki İsa'nın girişi için. O gün yakınlıyor diyor. Ve biz açık açık kutsal kitapta görüyoruz. İsa Mesih'in gelişinden önceki zamanlar, gelişinden önceki günler çok fena olacak. Sıkıntılı günler olacak. Savaş, açlık, kovalamak. Bu şeyleri düşünmek istemiyoruz. Ama o duruma geldik mi? O zaman ne olacak? O zaman o günlere hazır mıyız? Bugün biz arkadaşlık sürdürmedik mi? Bugün biz gerçekten beraberlik ve dostluk sürdürmedik mi? O günler gelince çok fena olacak. O zaman genel cinsine kökünü mü güveneceksin? O zaman o günlere gelince kimden yardım bekleyeceksin? Kardeşlerden mi? Yoksa akrabalarından mı? Hayır. Kutsal Kitap bizi uyarıyor. Hayır. Fırsat varken, vakit varken siz birbirinize bağlanın. Öyle ki İsa Mesih'in gelişindeki günlere hazır olasınız. Birlikte yaşamayı öğrendik mi? Çok kuvvetli olacağız. Ve o kötü günlere dayanacağız. Rab sizinle olsun.